8. ayrım, sayfa 36. Siyah bir çift ile beyaz yerel adli sistem arasındaki beklenmedik koalisyon nedeniyle Dickerson'ın planları ikinci defa bozulmuştu. Hemen Mississippi Temiz Mahkemesi'ne yeniden başvurmaya karar verdi. Thomaslar açısından işler içinden çıkılmaz bir duruma gelmişti ve Dickerson ile mücadele etmek daha da zorlaşmıştı. Ama vazgeçmeye niyetleri yoktu. Bu dönemin çoğunda çiftlikleri onların mülkiyetinde değildi ve buradan hiçbir gelirleri yoktu. Dolayısıyla ellerinde fazla para olmayabilirdi. Sonuç olarak Dickerson, Temiz'e yeniden başvurma kararında olduğunu bildirdikten 2 gün sonra Thomaslar çiftliklerinin yarısını davayı yürüten avukatları Jack Carter'a vekalet ücreti olarak devrettiler ve başka masraflara girmesi durumunda ona çiftliğin geri kalanının üzerinde rehin hakkı verdiler. Hayatlarını sürdürmek için fena halde paraya ihtiyaçları olduğundan bu senet aynı zamanda Thomaslar bunu imzalamaz Carter'ın onlara nakit $10,000 vermesini şart koşuyordu. William Dickerson ve ailesi Kohama'da Thomasları baş belası olarak gören ve onlara iyi bir ders verilmesi gerektiğini düşünen tek beyaz aile olamazdı. 1880'lerin sonlarına gelindiğinde Mississippi bütün ülkedeki en linççi eyalet haline gelmekteydi. Thomaslar için buradan ayrılmanın zamanı gelmiş olmalıydı. Gerçekten de 1890 yazında çiftliklerini senetle Carter'a devrettikten sonra Kohama Country'den ayrılıp Memphis'e taşındıkları anlaşılıyor. Memphis, Prairie Point'e en yakın kentti ve buradan yalnızca 100 kilometre uzaklıktaydı. Yani olası tehlikelerde güvende olacak kadar uzak ama davanın seyrini izlemelerine imkan verecek kadar yakındı. 1890'a gelindiğinde Memphis'in nüfusu 60 bin kadardı ve bunun %56'sını beyazlar, %44'ünü siyahlar oluşturuyordu. Önemli bir iş merkezi olan Memphis, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük pamuk pazarıydı ve gerek ülke içindeki gerekse yurt dışındaki özellikle İngiltere'deki kumaş fabrikalarına yılda 770 bin balya pamuk sevk ediliyordu. Mississippi'deki nehir taşımacılığı ve ülkenin geri kalanını güneye bağlayan demir yolları kentin ekonomik önemini pekiştirmiş ve burayı iş bulmak için cazip bir yer haline getirmişti. Memphis, Thomaslar için geçici bir sığınak olduysa da ırksal hoşgörü bakımından örnek bir yer olduğu söylenemezdi. 1866'da güneyde iç savaştan sonraki en büyük ırk ayaklanmalarından biri burada meydana geldi ve 1880'li yıllarda linç olayları artmaya başladı. Yine de Memphis yeni bir siyah aileyi sorunsuz bir şekilde harmanına katacak kadar büyüktü. Lewis ve India, Kansas Avenue'da 112 numaralı evi kiraladılar. Burası kentin güney ucundaki Fort Pickering bölgesinde Carolina Avenue'nun köşesindeydi. O dönemde çoğunlukla siyahların oturduğu bir banyoydu. Ev ferah, uzun ve dar iki katlı ahşap iskeletli bir yapıydı ve iki yanında avlu ve arkada da bir ahır vardı. Bugünkü ifadeyle karma bir iskan ve sanayi bölgesinin tam ortasındaydı. İşlek, gürültülü, kötü kokan, toz toprak içinde bir yerdi. Sokağın hemen karşısında bir odun deposu ve çaprazında bütün bir bloğu kaplayan ve içinde çeşitli imalathane ve depolama alanlarının da yer aldığı Milburn Gin and Machine şirketi vardı. Kansas City, Memphis ve Birmingham demiryolu istasyonu bir blok batıdaydı. Demiryolu hatlarından biri Thomasların evlerinin hemen önünden geçiyor ve birkaç ev ötede çatallanıyordu. Üç hatlı bir diğer demiryolu arka bahçedeki ağırın arkasından geçiyordu. Her yöne gidip gelen trenlerin çelik tekerleklerinden çıkan tiz ses, buharlı tren düdüğünün feryadı, havayı kaplayan yıkıcı siyah kömür dumanı ve toza bulanmış bir çevre, Frederick ve Ophelia gibi kırsal kesimden gelmiş iki çocuğu ilk başta çok şaşırtmış olmalıydı. Onlar yemyeşil bir manzaraya, durgun bataklık derelerine ve Kohama Country'nin hoş kokulu Meltem'ine alışkındılar. Ancak kent, geride bıraktıkları yurtlarında mevcut olmayan baştan çıkarıcı fırsatlar da sunuyordu. Lewis'in çalışması gerekiyordu ve KGM&B demiryolu şirketinde işaretçilik işi buldu. India ile kiraladıkları ev bir tek kendi aileleri için fazla büyük olduğundan evin bir bölümünden India'nın işletebileceği bir pansiyon olarak yararlanmaya karar verdiler. India iyi bir aşçıydı ve Clarksdale'deki bir pansiyonda pansiyonerler konusunda deneyim kazanmıştı. Frederick Joseph Avier adlı beyaz bir market sahibinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Bale Street üzerindeki bu tanınmış market iyi et, istiridye, balık ve av eti satıyordu. Bu Frederick'in kentteki ilk işidir ve bununla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Yine de bunun gelecekteki ve uzak yerlerdeki işlerinin habercisi olduğunu belirtmek ilginç olabilir. Bir çeşit hizmet ve rafine bir mutfak her zaman işinin parçası olmuştur. Frederick Memphis'te örgün eğitime de devam etmeye çalıştı. Bir süreliğine siyah gençlere yönelik bir okul olan Hove Institute'da okudu. 1888'de Baptist Bible and Normal Institute adıyla kurulmuş olan bu okula, ertesi yıl beyaz kurucusu ve başlıca bağışçısı Peter Hove'un onuruna onun adı verilmişti. Frederick Hove'da okuduğu sırada okul müdürü büyük olasılıkla Joseph Eastwood'tu. Aslen Michiganlı bir cemaat papazıydı ve ömrü boyunca eğitimcilik yaptı. Eastbrook'un karısı New York doğumlu Ida Ann de öğretmenlerden biriydi. Onlar gibi hoşgörülü ve aydın beyaz kuzeylilerle ilişki kurmak belki de Frederick için yeni bir deneyimdi ve beyazların siyahlara nasıl davranabilecekleri konusunda bambaşka bir fikir verecekti. Hove Institute bir yamalı bohça misali, çok çeşitli eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Dini eğitimden akademik konulara ve kız çocuklarının dikiş dikmek ve çocuk bakmak, erkek çocukların ise marangozluk gibi becerilerini kazandığı mesleki eğitime dek her türlü eğitim veriliyordu. Yerel bir gazete, Hove Institute'un bir spesiyalitesinin de Memphisliler için eğitimli erkek uşak sağlamak olduğuna işaret ediyor ve 100 yıl kadar uzun bir süredir bu hizmeti veriyor diyordu. Frederick uzun yıllar Memphis'teki bir gazete muhabirinin hayal bile edemeyeceği kadar gelişmiş bir düzeyde uşak olarak çalışacağından, Hove'da okuduğu sırada bunun gerektirdiği becerileri kazanmış ve nasıl durulup nasıl davranılacağını öğrenmiş olabilir. İleriki yıllarında özenli ve güzel el yazısı da resmi bir eğitimin etkisine işaret ediyor. Frederick Hove ve Memphis'te ne yazık ki kısa sürede kalacaktı. Sırada hiç beklenmedik bir anda ailesinin başına gelecek iki yeni trajedi vardı ve annesiyle babasının kazanmış olduğu her şeyi sonunda ortadan kaldıracaktı. Lewis ve India'nın evindeki pansiyonerler arasında siyah bir evli çift vardı. Frank Shelton ve karısı. 1890 Ekim'inde çıkan Memphis gazeteleri en dehşetli sözlerle Shelton'ı betimlemekte adeta yarışıyorlardı. Kötü yaratılışlı, acımasızlığıyla ünlü ve vahşi içgüdüleri olan, işe yaramaz, metelik etmez bir zenciydi. Karısının bile onu çok acımasız, inatçı ve çaresiz biri olarak tanımladığı yazılıyordu. Shelton 30 yaşlarındaydı. Pürüzsüz koyu kahverengi bir teni, büyük bir burnu ve geniş bir göğsü vardı ve 1.78 metre boyundaydı. Ayrıca başının arkasında bir yara izi vardı. Karısının söylediğine göre Alabama'daki bir bıçkıhanede işvereniyle kavga ederken olmuştu. Demir yollarında frenci olarak çalışıyordu ve Memphis'e 5 ay kadar önce gelmişti. Buna karşılık gazetelerin hepsi Lewis'i çok olumlu sözlerle betimliyordu. Çok saygın, renkli tenli bir vatandaş, çalışkan, zeki ve vicdanlı bir adamdı. Kavgalara ve barlarda başlayıp çoğu zaman Fort Pickering sokaklarına taşan ağız dalaşlarına karıştığı hiç olmamıştı. Lewis ve karısı çalışkanlıkları ve tutumlulukları sayesinde evlerini kiralayabilmiş ve kendi kazandıkları parayla rahat bir hayat sürdürebilmişlerdi. 1890'da Lewis 50'lerinin ortalarında, India ise 40'larının sonundaydı. Gazeteler dönemin yerleşik değerlerini dışa vurarak India'yı sadece yaşlı, Lewis'i ise zararsız yaşlı bir zenci olarak tanımlıyordu. 24 Ekim Cuma günü Frank Shelton bilinmeyen bir nedenden ötürü kirayı ödemek istemedi ve Lewis ile tartıştı. Lewis Shelton'lara odalarını boşaltmalarının gerekeceğini söyledi. Shelton'lar bir geceliğine evden ayrıldılar. Lewis de aralarını düzelttikten sonra Lewis geri dönmelerine izin verdi. Sükunet uzun sürmedi. Ertesi akşam Shelton karısıyla tartışmaya tutuştu ve ona vahşice saldırdı. Yere devirdiği karısını sürükleyerek evin dışına çıkardı ve ayağıyla yüzünü ezdi. Olaya tanık olan birinin anlattığına göre Shelton karısını bel ile öyle fena dövdü ki kadının yüzü tanınmaz hale geldi ve başı da feci şekilde yaralandı. Uzaktan bu saldırıyı gören Lewis Shelton'ın yanına koşup karısını dövmeyi bırakmasını istedi. Bunun işe yaramayacağını anlayınca da polis çağırmaya gitti. Lewis'in niyetini anlayan Shelton tutuklanmaktan korkarak karısına saldırmayı bıraktı. Ancak oradan kaçıp gitmeden önce Lewis'e kan dondurucu bir tehdit savurdu. 10 yılımı alsa da bunu senin yanına bırakmayacağım. Elime düşeceksin. Ertesi sabah 26 Ekim Pazar günü sabah 9 sıralarında Shelton'ın karısı kendiliğinden polise giderek ona dayak atan kocasının tutuklanmasını istedi. Bunun üzerine bu konuyla ilgilenmesi için Richardson adlı bir görevli gönderildi. Richardson, Thomas'ların pansiyonunun yakınına gitti. Shelton'ın dönecek olması durumunda onu yakalayabilmek için evi belirli bir mesafeden gözlemek istiyordu. Sonunda Shelton uzakta belirdi. Richardson tutuklandığını haykırarak Shelton'a doğru koştu. Shelton koşmaya başlayınca tabancasını çıkarıp ateş etti ama isabet ettiremedi. Shelton köşeyi dönüp ortalıktan kayboldu. Ertesi gece 27 Ekim Pazartesi günü Lewis her zamanki gibi saat 3 civarında yatmaya gitti. Sheraton Thomas'ların evine girdi, sessizce Lewis ve India'nın ikinci kattaki yatak odalarına çıktı ve usulca içeri girdi. Elinde keskin bir balta vardı ve gecenin karanlığında hedefi seçinceye dek çiftin yatağının kenarında duraksamış olmalıydı. Lewis, India'nın yanında sırtüstü yatıyordu. Sheraton baltayı kaldırdı, hedefini belirledi ve bütün gücüyle Lewis'in yüzüne indirdi. India ağır darbenin sesiyle uyandı. Dirseği üzerinde doğruldu ve bir an kolunu uzatmış yataktan kalkmaya çalışan kocasını gördü. Derken baltanın çeliği parladı ve Lewis'in üzerine ağır bir darbe daha indi. India dehşet içinde çığlık attı. Sheraton elindeki baltayı düşürdü, odadan dışarı fırlayıp koşarak merdivenlerden indi. India'nın çığlığı ev halkını ayağa kaldırmıştı. Frederick, Ophelia, Sheraton'ın karısı ve diğer kiracılar odaya koşuştular. Birkaç dakikalık panikten sonra birisi ışığı açtı ve korkunç sahne aydınlandı. Lewis acı içinde kıvranıyor, sol şakağından ağzına kadar uzanan yarık şeklindeki bir yaradan oluk oluk kan akıyordu. İlk balta darbesi elmacık kemiğinden geçip kafatasını kırmıştı. İkinci darbe, Lewis kendini korumak için nafile bir çabayla kolunu kaldırdığında dirsekten yukarısına inmiş ve neredeyse etini kemiğinden sıyırmıştı. Lewis birkaç defa yerinden doğrulmaya çalıştı ve bu sırada yatağa oluk oluk kan aktı ve Sheraton'ın yere düşürmüş olduğu baltanın yanında bir kan gölü oluştu. Ancak dehşet dolu birkaç dakikadan sonra içlerinden biri doktor ve polis çağırmayı akıl edebildi. Lewis'in yüzüne yediği balta darbesi onu neredeyse öldürmüştü. Doktor geldiğinde yara çok derin oldu ve Lewis çok kan kaybettiği için hiçbir yardımda bulunamadı. Lewis 6 saat daha bilinçsiz bir şekilde can çekişti ve sonunda sabah 9'da öldü. Otopsi ve soruşturma yapmak üzere iki sulh hakimi geldi. Tanıkların hepsinin verdiği ifade kesin kes Sheraton'u işaret ediyordu. Memphis Eyalet Müdürlüğü zaman geçirmeden onun bir numaralı şüpheli olduğu haberini yaydı. Bir gün sonra Sheraton, Mississippi'de Memphis'in 30 mil kadar güneyindeki Holly Springs kasabasına giden bir trene gizlice binerken görüldü. Onu bekleyen güvenlik görevlilerinden kaçmaya çalışırken yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Ertesi gün Memphis polisi meslekteki bir gayretkeşlik ve aynı zamanda India'nın yaşadığı travmaya karşı dikkat çekici bir duyarsızlık göstererek India'yı öğleden sonraki trenle kocasının katilini teşhis etmeye gönderdi. Kuşkuya yer yoktu ve bu dava kapandı. Coahoma Country'ye dönersek, Lewis'in başına gelenleri duymak William Dickerson'ın canını sıkmış olamazdı. Bu siyah adam yıllarca Dickerson'ın başını ağrıtmıştı ve ölerek layığını bulmuş, dahası bir dilek gerçekleşmiş sayılırdı. Bununla birlikte Lewis'in cinayetinin ardında bir şekilde Dickerson'ın olduğuna dair hiçbir işaret de yoktur. Bu cinayet bir talihsizlikten ibaretti ve Lewis'in kocasından şiddet gören bir kadına yardım ederek iyilik yapması karşılığında ödediği bir bedeldi. Bu olaydan kısa süre sonra Dickerson bir haber daha aldı. Bu onu neşelendirmiş olmalıydı. Ekim 1890'da Mississippi Temiz Mahkemesi önceki kararıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Bu defa Asliye Mahkemesi'nin tartışmalı araziyi Lewis ile Dickerson arasındaki borç yerinden hesaplanmadan Lewis'e geri vermemesi gerektiği ifade ediliyordu. Ne var ki Dickerson'ın Lewis'in ölümünün davayı sonlandırabileceği yolundaki hayali çok geçmeden suya düştü. 24 Aralık 1890'da cinayetin üzerinden 2 ay geçmeden India ölen eşinin vasisi olarak tanınmak için Asliye Mahkemesi'ne başvurdu. Hukuki işlemlerin bir parçası olarak Friars Point'teki adliye binasında yemin etmesi gerekiyordu. Bazı çevrelerden büyük düşmanlık göreceği bir kasabaya geri dönmeye hazır oluşu onun fevkalade kararlı bir kadın olduğunun ve kolay kolay boyun eğmediğinin bir kanıtıdır. India, 10 Ocak 1891'de hem kendi hem de çocukları Frederick ve Ophelia adına Dickerson'a yeniden dava açtı. Bu dava uzun kesintiler ve çeşitli karışıklıklar nedeniyle neredeyse 4 yıl daha sürecekti. İlk davalılardan her ikisinin de ömrü bu davaya yetmedi. William Dickerson, 18 Şubat 1894'te hayli genç bir yaşta, 39 yaşında öldü. Dul eşi Lula, India'nın yapmış olduğu gibi bu mücadeleyi sürdürmek için açığı kapadı. Sonunda 28 Kasım 1894'te Coahoma Country Asliye Mahkemesi kararını bildirdi. Buna göre India, Lula'ya çok düşük bir miktarda bir para borçluydu. India bu parayı toparlamak için açık artırmayla toprak elden çıkarmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra başka nedenlerden dolayı muhtemelen Frederick için zaman kaybetmeden para bulmak amacıyla yine mülk ipotek ettiriyordu. Her ne kadar ailesi fiilen dağılmış ve Coahoma'daki çiftlikle hayat bağı kopmuş olsa da India bu süre boyunca kendi ve çocukları adına bu davanın peşini bırakmadı. India, cinayetten sonraki yılda Memphis'te yaşadı ama artık Lewis'le birlikte oturduğu evde değil, başka bir evde oturuyordu. 1892'de muhtemelen Ophelia ile birlikte Louisville, Kentucky'ye taşındı. Burada varlıklı beyaz bir mücevhercinin yanında aşçı olarak çalışmaya başladı. Birkaç yıl onun yanında çalıştıktan sonra 1890'lı yılların ortalarında Louisville'de ölmüş olsa gerek. Ophelia'nın akıbeti ise bilinmiyor. Frederick 4 Kasım 1890'da babası öldürüldükten bir hafta sonra 14 yaşına bastı ve çok geçmeden Memphis'ten ayrıldı. Bu yıla ilişkin anıları bulanıktı. Onlarca yıl sonra yurt dışında karşılaştığı çeşitli Amerikalılara yaşam öyküsünü anlatma fırsatı bulduğunda bazı siyah Amerikalıların yaptığı gibi annesiyle babasının köle olduklarını her zaman gizlemediyse de babasının öldürüldüğünden kimseye söz etmedi. Belki de bu olayın anısı onun için fazlasıyla sarsıcıydı. Memphis'ten ayrılma nedeniyle ilgili olarak söylediği tek şey Fort Pickering'deki demiryolu kavşağına yakın oturmanın onda seyahat etme arzusu uyandırdığıydı. Bu beyanından kuşku duymak için bir neden yoktur. Gerçekten de yetişkinliğe adım atmak üzere olan genç bir adamın aklını trenlerin çeldiğini düşünmek zor değildir. Güney'in ünlü kentlerinden gelen ve Kuzey'in daha da baştan çıkarıcı kentlerine gitmek üzere hareket eden trenlerin görüntüsü, tren uzaklaştıkça azalan düdük sesinin yankılanması, ümit verici değişim. Frederick tüm bunlara kapılmış olmalıdır. 18 yaş, kendi başına buyruk olmak, beyaz güneylinin bunaltıcı bakışlarından kaçmak, biraz dünyayı gezmek ve başka bir yeri yurt edinmek için uygun bir yaştı.